Ayrım 7.
Bir şaka. Konya hapishanesine ilk girdiğim gün Cavit Bey'le tanıştım. Beni ihtilattan men ederek başgardiyanın yattığı odaya kapamışlardı. Gece olunca nöbetçi gardiyan kapımı açarak beni yukarıya, yüze gelen mahpuslar koğuşuna götürdüler. Gaz lambalarının asılı durduğu duvarların kenarlarındaki minderlere oturarak yavaş yavaş konuşan, mangalları karıştıran, fasulye ayıklayan, Kur'an okuyan mahpusların arasından geçerken hepsi süratle yerlerinden kalkıyorlar, "Geçmiş olsun beyim," diye mırıldanıyorlardı. Gardiyanla beraber ufak bir odaya girdik. Burada 4-5 kişi vardı. Kapı açılınca "Şırak!" diye bir tavla kapandı. Fakat oyuncular gelinin köse gardiyan, yani ahbap olduğunu görünce tavlayı telaşsızca bir kenara koydular. Ötekiler duvar kenarında yığılı duran, üstleri birer halı ile örtülen yataklara yaslanmışlardı. Gözleri yarı kapalı, düşünüyorlar ve düşünmüyorlardı. Köşede bir mangalın başında saçları makine ile kesilmiş çok zayıf bir adam oturuyor, çay demliyordu. Gözleri küllü ateşte hafif hafif sallanırken dudakları da kımıldıyor gibiydi. Yaşı 35 sularında olabilirdi. Bizi görünce odakilerin hepsi ayağa kalktılar. "Geçmiş olsun, buyurun şöyle," diyerek yer gösterdiler. Kim olduğumu söylemeye hacet yoktu. Hepsi haber almışlardı. Çay demleyen adamın yanına oturduk. Bu adam Cavit Bey'di. Bu Cavit Bey, Adapazarı taraflarında bir yerde muhasebe-i hususiye memuru iken bacanağına vurmuş. Neden vurduğu pek belli değil. Sinirli bir adam olduğu için ihtimal birden bir parlama neticesinde bunu yapmış. Galiba karısını bacanağından kıskanıyormuş. Aradan 8 sene geçti ve Cavit Bey Konya'ya gönderileli ancak 6 ay olduğu için işin esasını öğrenmek kolay değildi. Yalnız dışarıdayken pek huysuz, kavgacı, rakıya düşkün olduğunu söyleyenler vardı. O zaman 15 sene vermişler. Karısı ve şimdi 14 yaşlarında olması icap eden bir oğlu, o vakadan sonra kendisiyle bütün alakayı kesmişler. Cavit Bey bunlardan hiç bahsetmezdi. Hatta onun hapishanenin dışında da yaşamış olduğunu tahmin etmek güçtü. O burada hapishanenin taşlarından, demir parmaklıklardan, jandarmaların mazerlerinden ayrı olan maneviyatını, ruhunu yaşatıyordu. Doğrudan doğruya hapishanenin manevi tarafıydı. İlk günlerde bana başucundaki rafımsı yerden aldığı el yazması bir kitaptan Tur Dağı'na, Hallacı Mansur'a, Münkir Nekir'e dair yerler okudu. Kitabın koyu vişne çürüğü ile kahverengi arasındaki meşin cildi kurt yeniği içinde ve dökülmek üzereydi. Kabın iç sayfalarında acemi yazılar, içi esrarlı çizgilerle dolu daireler, vezni bozuk beyitler vardı. Onun eski hayatı hakkında duyulanlara inanmak güçtü. Akşamları az ateşli mangalın başında hafif hafif sallanan, gayet yavaş sesle konuşan, kendisine bir şey söylendiği zaman ilk önce anlamayarak insanın yüzüne saf bir gülümseyle bakan, sonra bir cevap verebilmek için gözlerinin kenarını buruşturup alnını gererek kendini zorlayan bu adamı başka türlü, mesela rakı masası başında tasavvur etmek elden gelmiyordu. Mahpuslar yalnız paralılara ve zorbalara itibar ettikleri halde Cavit Bey'e merhametle karışık bir hürmetleri vardı. Bazen istidalarını ona yazdırıp 5-10 kuruş verirlerdi. Hiçbir yerden 10 parası gelmeyen ve devletin verdiği bir tayına kalan bu adama hali vakti yerinde mahkumlar para, erzak vererek yardım ederlerdi. Bu da onlara akşamları gene o hafif sesiyle dini ve mistik dersler verirdi. Ve onlar bu karmakarışık ve içine Arapça cümleler serpiştirilmiş sözleri hiçbir şey anlamadan derin bir alakayla dinlerlerdi. Cavit Bey de söylediklerini pek anlamış değildi. Birçok birbirine benzeyen ve birbirine zıt bilgiler ve fikirler kafasında tıpkı hafif rüzgarlı bir havaya serpilmiş kuş tüyleri gibi uçuşup dururlardı. Bu, onlardan hangisini yakalayabilirse, eline hangisi gelir, yüzüne hangisi sürünüp geçerse onu söylüyordu. Bunun için kendisiyle konuşmak zor, sözlerini anlamak imkansızdı. Birçok grameri düzgün cümleler ağzından yavaş yavaş dökülür, fakat bu cümleler, hatta bu cümlelerin içindeki kelimeler birbirine manaca bağlanamazdı. Bir gün doğduğum günü sordu. İçi takvim gibi çizgiler, münhani işaretlerle dolu bir defteri karıştırdı. Zayiçeme baktı ve bana burcumu ve huylarımı söyledi. Bugün de doğanlar halim, selim ve felaketleri hafif ve devamsız olur dedi. Birinci noktayı bilmem fakat ikincide galiba yanılıyordu. Ben felaket içinde olan her adam gibi kolay inanır olmuştum. Beraat edeceksin diye verdiği teminatı dinliyor ve ümitlere düşüyordum. Mahkum olduktan sonra da evrakımın temyizden bozuk geleceğini rüyalarımı tabir ederek haber verirdi. Cavit Bey asıl Hazlılıydı. Galiba oralarda akrabaları da vardı. Konya gibi gurbet elde hapislik ona çok ağır geliyordu. İstida vererek Samsun hapishanesine naklini istemişti. İstidasında sahi vaziyetini öne sürdüğü için hastaneye heyet muayenesine gönderildi. Ondan sonra heyecan içinde neticeyi beklemeye başladı. Ve ben bugünlerde ömrümün en büyük münasebetsizliğini yaptım. Hapishanenin hareketsizliği, vukuatsızlığı, yeknesaklığı içinde hayatın ufak hadiseleri bile o kadar ehemmiyet alır, o kadar büyür ki, mesela mahpusların bir köpeğinin ölmesi insan ruhları üzerinde dışarıdayken ancak bir yangının, bir zelzelenin yapabileceği tesiri bırakır. Bir akşam komşu koğuşa gitmek için gardiyanlardan izin istemek, açıktaki bir memurun devletten iş istemesi kadar mühim bir şeydir. Çok küçük başlayan bir vaka bile her türlü meşguliyetten uzaklaştırılmış ve ufak bir odaya hapsedilmiş olan bu kafalarda yavaş yavaş büyür, bir ehemmiyet alır, hatta bir zaman için hayatın tek hedefi olur. Sonra bir hapishaneden ötekine gönderilmek dışarıdan bakınca ehemmiyetsiz, hatta kelepçeli yolculuğun zorlukları düşünülünce fena gibi görünürse de bildik yerler, tanıdık mühitler hiçbir yerde hapishanede olduğu kadar şiddetle aranılmaz. Görüşme günleri kapıya kimsesi gelmeyenler, mahkumlar arasında en zavallı sayılırlar. Bunun için gurbet hapishanesine düşenler hep memleketlerine nakil için uğraşırlar. Ben bunları o zaman bilmediğim, düşünmediğim için Cavit Bey'in bu nakil işine bu kadar ehemmiyet verişini gülünç buluyordum. Samsun'da hapishane, burası da hapishaneydi. Bunun için ufak bir şaka yaparak hep beraber biraz gülmekte bir fenalık görmedim. Cavit Bey'in hastanedeki rapor işini bir hafta kadar evvel tahliye edilmiş bir mal müdürü takip ediyordu. 2-3 günde bir kapıya gelerek havadis verir, hakikatte bir hiçten ibaret olan bu havadisler Cavit Bey'i o gece uykudan mahrum ederdi. Bir gün akşamüstü bir mal müdürünün ağzından bir tezkere yazdım. Vakit geç olduğu için sizi göremedim. Sıhhatiniz yalnız naklinize değil, cezanızın teciline sebep olacak kadar sarsılmış göründüğünden heyet-i sıhhiye tahliyeniz hakkında rapor yazıyor. Müteessir olmayınız. Çıktıktan sonra nasıl olsa kesbe afiyet edersiniz, dedi. Bu ufak kağıdı o gün izinden gelen bir gardiyana vererek kendine gönderdi. Kağıdı dışarıda mal müdüründen aldığını söylemesini de tembih etti. Bu işten birkaç mahkumun daha haberi vardı. Gardiyan gülerek tezkereyi aldı ve yukarı götürdü. Nedense o anda Cavit Bey'in bu şakaya inanıvermesi ihtimali düşündüm ve yaptığıma birdenbire pişman oldum. Cavit Bey sahiden inandı. Yukarıdan kıs kıs gülerek inen mahkumlardan biri, onun elinde tezkere ile odadan odaya koştuğunu, herkese müjde verdiğini söyledi. İçim cız etti. Ne yapacağımı bilemeyerek şaşırdım kaldım. Herkes katıda katıda gülüyordu. Ben gitgide daha azaplı bir nedamet içine düşüyordum. Nihayet işi düzeltmek için koşarak yukarı çıktım. Tam merdiven başında kendisiyle karşılaştım. Beni kolumdan tuttu. Sesi titreyerek, "Çıkıyorum," dedi ve tezkereyi uzattı. Aldım. Okuyormuş gibi yaptım. Sonra kaşlarımı çatarak, "Ama niçin seviniyorsunuz? Hasta olduğunuzu yazıyor," dedim. Bu ehemmiyetsiz şey üzerinde durduğuma şaşıyormuş gibi yüzüme baktı. "Bir kere çıkayım da sonrası kolay. Ölsem ne olur?" dedi. Benim sözlerimi dinlemeden, heyecanla, fakat gene o yavaş sesiyle anlatmaya devam etti. Ben zaten bunu dün akşam gördüm. Havzadaki evde oturuyormuşuz. Ablamın küçük bir oğlu vardı, pek severdim. 6 yaşındayken ölmüştü. O geldi kolumdan tuttu. "Gel dayı, bahçeye çıkalım," dedi. "İşte bak, çıkıyorum." Kolumu bıraktı, ufak adımlarla koşarak gitti. Ona bu coşkunluğu, bu hudutsuz saadeti içinde hakikati söyleyebilecek cesareti kendimde bulamadım. Cavit Bey bütün koğuşa çıkınca nerelere gideceğini, nasıl iş tutacağını anlatıyordu. O zamana kadar hiç ağzını almadığı halde bu akşam birdenbire karısından ve çocuğundan bahsetmeye de başlamıştı. Oğlu için "büyümüştür kerata," diyor ve karısının ismini söylemeyerek sadece "bizimki" diyordu. Ve bu "bizimki" bütün mülkiyetiyle "benimki" demek istiyordu. Etrafındakilerin yüzündeki alayı fark etmeyecek kadar kendini hülyalara kaptırmıştı. Herkes yattıktan sonra da Cavit Bey'in sabahlara kadar Kur'an okuduğunu, dualar ettiğini, hatta uzun uzun ağladığını ertesi sabah mahkumlardan duydum. Ömrümün en acı saatlerini yaşadım. Öğleye doğru Cavit Bey işi sezer gibi oldu. Birkaç mahkumun pek açık alayları onun kulağını bükmüştü. Acı hakikatin tesiri saadetindeki kadar büyük oldu. Yıldırım çarpmış gibi bahçedeki kütüklerden birinin dibine çöktü. Sonra kalktı, sarhoş gibi sallanarak yukarıya odasına çıktı. Hiç kimse yanına gitmeye cesaret edemiyordu. Felaket, nedense başkalarında olduğu zaman bile bizi yanından kaçırıyor. Cavit Bey 2-3 gün kendini toparlayamadı. Benim için, ondan böyle bir şey beklemezdim dediğini haber aldım. Fakat kendimde gidip özür dileyecek kuvveti bile bulamadım. Bu hikaye burada biter. Fakat ben bununla münasebeti olan başka bir vakayı da şuracığa koymaktan kendimi alamıyorum. Rapor şakasından bir hafta kadar sonra Hapishane Müdürlüğü'ne benim hakkımda bir kağıt geldi. İstanbul Müdde-i Umumiliğine teslim edilmek üzere jandarmaya teslimi deniliyordu. Sevindim. İstanbul ne kadar olsa daha alışkın olduğum bir yerdi. Arkadaşlarım çoktu. Gelenim, gidenim fazla olurdu. Gerçi Konya'da da yalnız değildim. Fakat bu nakil bir değişiklikti ve bana fena gelmedi. Hemen eşyalarımı topladım. Kitaplarımı bir sandığa yerleştirdim. Vakit geç olduğu için herhalde yarın gidecektim. O akşam koğuş koğuş dolaşarak tanıdıklara, tanımadıklara "Hoşça kalın, Allah kurtarsın," dedim. Cavit Bey'in odasına gittiğim zaman o hemen yerinden kalktı ve yanıma gelerek elimi sıktı. Hiçbir şey olmamış gibi konuşmaya başladı. Dargın ayrılmak istememişti. Bir müddet beraber oturduk. Kendisi İstanbul hapishanesinden buraya geldiği için oradaki bazı nüfuslu mahpuslara tavsiyeler yazdı. Biraz serbest olmak, rahat edebilmek için lazım olan hususi malumatı verdi. Ertesi gün akşama doğru jandarmalar nizamiye kapısına geldiler. Ben kitap sandığımı evvelce yollamıştım. Kolumda paltomla bahçedeki mahpusların arasından geçtim. Fakirler yavaşça yanıma sokularak 5-10 kuruş istiyorlardı. Hepsine biraz bir şey uzattım. Ancak tahliye edilenlerin yaptıkları bu cömertlik bana onlarınkine benzer tatlı bir zevk veriyordu. En sonra Cavit Bey'i gördüm. Tekrar elimi sıktı ve ben ona da 2 lira verdim. Tahliye edilen mahkumların birçoğu gibi. Fakat ben tahliye edilmiyordum. Ve trene bindikten sonra jandarmanın elindeki sevk kağıdına bakınca gördüm ki İstanbul Müdde-i Umumiliğine Sinop Hastanesi'ne gönderilmek üzere teslim edilecektim. Bunu okuyunca çöker gibi oldum. Bir deniz kenarında yapayalnız duran bir hapishane gözlerimde canlandı ve içinde bir tek bile tanıdığım olmayan o yalı şehrini düşündüm. Gurbet hapishanesi, dedim. Zorlukları, azapları anlatmakla tükenmeyecek bir yolculuktan sonra Sinop'a geldim. Hapishane ve şehir o kadar fena görünmedi bana. Mapus her şeye çabuk alışır. Mapus kalender olur. Fakat geldiğimden 10 gün kadar sonra Konya'dan aldığım bir mektup beni hem güldürdü hem de uzun uzun düşüncelere daldırdı. Mektup Cavit Bey'dendi. İstanbul'a değil Sinop'a gönderildiğimi öğrenince bütün arkadaşlarım çok üzüldüklerini söylüyor ve şöyle devam ediyordu. Kardeşim, size yaptığım büyük fenalığı vicdanıma mazur gösterebilmek için beni affettiğinizi söylemeniz lazım. Size karşı olan hatam büyüktür. Bir müddet için hiddetime yenilmiş, bana yaptığınız o şakadan sonra geceleyin temiz kalple Allah'a dua ederek o da bana yaptığı gibi bir şeye uğrasın demiştim. Duamın bu kadar çabuk kabul edileceği ve size bu kadar ağır dokunacağı aklıma gelmezdi. Yaptığım bu kötülüğü bana bağışlayınız. Ayda 1, Ekim 1935. Duvar. Uzun zamanlar deniz kenarında ve surlar içindeki bir hapishanede kaldım. Kalın duvarlara vuran suların sesi taş odalarında çınlar ve uzak yolculuklara çağırırdı. Tüylerinden sular damlayarak surların arkasından yükseliveren deniz kuşları demir parmaklıklara hayretle gözlerini kırparak bakarlar ve hemen uzaklaşırlardı. Bir mapusu dünya ile hiç alakası olmayan bir zindana kapamak ona en büyük iyiliği yapmaktır. Onu en çok yere vuran şey hürriyetin elle tutulacak kadar yakınında bulunmak, aynı zamanda ondan ne kadar uzak olduğunu bilmektir. 10 adım ötede en büyük hürriyetlere götüren denizi dinlemek ve sonra aradaki kalın kale duvarlarına gözleri dikerek bakmaya, denizi yalnız muhayyilede görmeye mecbur kalmak azap mıdır? Bahçede insanın ayak ucuna inerek ekmek kırıntılarını toplayan ve aynı hürriyetsiz topraklarda sağa sola adım atan bir kuşun bir kanat vuruşuyla bu duvarları aşarak serbestliklere kucaklaşmaya gittiğini görmektense, nefes almaktan başka hürriyeti hatırlatacak hiçbir şey bulunmayan bir yerde kapanmak daha iyi değil midir? Fakat benim kaldığım hapishanede her şey, her ses, hürriyeti gözlerinin önüne kadar getirmek, sonra birdenbire çekip götürmek için yapılmış gibiydi. Surların üstünde büyüyen ufak ağaçlar, yosunlu taşlardan aşağı serkan sarı çiçekler, bir bahar havası içinde eli kolu bağlı olmanın bütün acılarını içime döküverdi. Uçsuz bucaksız gökte bir kuğu gibi ağır ağır yüzen küçük beyaz bulutlar benden bir tek teselliyi unutmayı alırlardı. Ve burada konuşulan şeyler hep eskiye, dışarıya ait şeylerdi. Sanki hiç kimse buraya girdikten sonra yaşamıyor yahut hafızası bunu zapt etmiyordu. Buradaki hayattan bahsetmek lazım gelince de o kadar isteksiz anlatılırdı ki insan da söyleyene azap veren bu şeyleri susturmak arzusu uyanırdı. Yalnız kır saçlı bir mahpus bana hapishaneye ilk geldiği senelere ait bir vaka anlattı. Belki bunu ona sıkılmadan anlattıran içeriden ziyade dışarıya ait olmasıydı. Bu yarı kalmış bir firar hikayesiydi. Yalnız daha evvel hapishanenin duvarlarından bahsedelim. Avlunun dört tarafını çeviren surlar kara tarafında kalın ve birbiri arkasında birkaç taneydiler. Bir zamanlar burası şehrin iç sarayı imiş ve şimdi sarı yüzlü, sakallı ve dünyadan uzak zavallıların dolaştığı bu bahçede asırlarca önce genç cariyeler belki aynı hürriyet aşkıyla gözlerini yukarı çevirip denizi dinleyerek dolaşırlarmış. Bu kalın surlar onları hem yabancı gözlerden hem de düşmandan korumak için yapılmış. Şimdi yer yer çöken ve üzerlerinde biten bin türlü ot altında taşları görünmez olan bu duvarların garp köşesindeki kısmının yıktırılmasına başlanmıştı. Buraya yeni münferit daireler yaptırılacağı söyleniyordu. Bir gün yukarıda söylediğim kır saçlı mapusla birlikte bu yıktırılan duvarları seyrediyor, kazmayı vurdukça parça parça aşağı dökülen haçlara bakıyorduk. 8 metre kadar geniş olan surun yıktırılması epey uzun sürüyordu. Ve dış bahçenin bu tarafına gelmelerine müsaade olunan emniyetli yahut eski mapuslar uzun seneler içinde pek bol olarak görülmeyen bu eğlenceyi sabahtan akşama kadar oturup seyrediyorlardı. Duvar yarı yarıya yıkılmıştı ki benim yanımda sesini çıkarmadan duran kır saçlı mapus yavaşça kulağıma eğildi. "Bir zamanlar ben bu duvardan kaçacaktım," dedi. Merakla yüzüne baktım. O bahçenin bir kenarındaki kuru ayva ağacına doğru yürüdü. Yan yana çömeldik, gözlerini parça parça aşağı düşen duvardan ayırmadan anlattı. 9 sene evvel yeni hapse düştüğümün 1. senesinde bu duvarların dibinde ahşap dükkanlar vardı. Bazı mapuslar orada marangozluk, oymacılık, kuyumculuk yapar ve çıkardıkları işleri dışarıdaki komisyonculara vererek limana gelen vapurlarda sattırırlardı. Biz de cürüm arkadaşımla birlikte evimizden 5-10 kuruş getirterek şu şimdi yıkılan duvarın önündeki bir dükkanda çalışmaya başladık. Sessiz insanlar olduğumuz için müdür bizi koruyordu. Biz de karımızdan ona 3-5 kuruş ayırıyorduk. Fakat ne bu iş ne de kazanç bize dışarısını unutturamıyordu. Düşün, ikimiz de 22 yaşındaydık. Dışarıda eli avuca sığar şey değildik. Bir orospu kadın yüzünden vukuat yapıp içeri düştüğümüz zaman burada birkaç günden fazla kalacağımızı aklımız kesmiyordu. Fakat cezamız tasdik olup 15 sene yüklendikten sonra aklımız başımıza geldi. Daha doğrusu aklımız başımızdan gitti. Ama ne yaparsın? 4 taraf 4 duvar. Belki af çıkar, cezasını sonuna kadar yatan kaç kişi var ki? Diye kendimizi avutmaya başladık. Bir gün dükkanın bir köşesinde tutkal kaynatıyorduk. Çanağın altına sürdüğüm odun duvarın taşına çarptı. Bana taş yerinden oynar gibi geldi. Hemen ateşi ve çanağı oradan kaldırdım, taşın soğumasını beklemeden yapıştırdım. Azıcık kireç döküldükten sonra koca bir tepsi ekmeği kadar büyük olan taş yere düştü. Eğilerek içeri baktım. Gözlerime inanamayacaktım. Uzakta, ta ileride dar bir ışık görünüyordu. Hemen arkadaşımı çağırdım. O da yere yatarak bakmaya başladı. Sonra bana dönüp, "Bu delikten dışarı çıkmak zor olmasa gerek. Hemen kaçalım," dedi. Ben kendisine "Düşünelim," diye cevap verdim. Acemilik etmeye gelmezdi. Akşama kadar iş göremedik. Bir içeri bir dışarı dolaştık. Bazı geceler iş çok olursa gardiyana 5-10 kuruş vererek dükkanda kalmak mümkündü. Gardiyan koğuş yoklamasında bizi mevcut gösterdi. O akşam düdük çalıp herkes koğuşlarına giderken Arap gardiyanın eline 1-25 kuruşlukla bir tutam eser sıkıştırdık. O da "Hapishaneden banker olup çıkacaksınız ellalem," diye yarenlik ederek gitti. Gece oluncaya kadar ceviz takozlarını keserle yontup sözüm ona sedefinalın yaparak vakit geçirdik. Yatsıdan sonra lambayı köşeye çekerek taşı oradan aldım. Arkadaş pencereden nöbetçi gardiyanı gözlüyordu. Kafir Arap her sefer esrarı çekince bir köşede uyur kalırdı ama bu sefer domuzuna dolaşacağı tutmuştu. Ben delikten içeri süzüldüm. Gözüm öbür baştaki delikteydi. Ay ışığı olmadığı için orası şimdi koyu yeşil bir fener gibi parlıyordu. Biraz daha sürünerek ilerledim. Sırtım taşlara dokunuyor, enseme kireçler dökülüyordu. İki adam boyu kadar gittikten sonra birden ferahladım. Elimle iki yanımı, üstümü yoklayınca geniş bir yerde olduğumu anladım. Yine yokluya yokluya doğruldum. Burası 3 adım eninde, 3 adım boyunda bir yerdi. Başımı eğerek ayakta durabiliyordum. Duvara dayanarak solumaya başladım. Sürünürken oldukça yorulmuştum. Böylece biraz bekledikten sonra dükkan etrafında bir patırtı doldu. Ve delik karardı. Önce korktum. Sonra baktım bizim oğlan geliyor. Sanki bu yerin dibindeki delikte bizi duyacakmış gibi yavaş sesle ''Arap gardiyan uyudu mu ki?'' diye sordum. Yattığı yerde ilerlemeye çalışarak ''Öyle olmalı. Yarım saatten beri dolaşmaz oldu.'' dedi. O benden daha zor sürünebiliyordu. Nihayet benim durduğum yere geldi. Hemen ''Burası ne biçim yer?'' diye sordu. Sonra ellerini duvarda gezdirerek söylendi. ''Vay, her yanlarda yaş.'' Elimle onu aradım. Parmaklarıma meşin bir torba dokundu. O zaman nereye zor zoruna sürüklenebildiğini anladım. Gündüzün aceleyle bu torbayı bulmuş, belli etmemek için yalnız kendi tayınlarımızı içine koyarak saklamıştık. Belki bir gün, 2 gün insan yüzü göremeyecektik. Ben bunu unutmuştum bile. Arkadaş unutmamış ve beraber getirmiş. O da biraz dinlendikten sonra, ''Hadi bakalım, dayan,'' dedim. Bu sefer o öne düşerek şimdi daha yakına gelen deliğe doğru ilerlemeye başladı. Ben de yere uzanarak arkasından gitmeye hazırlandım. Önümdeki birdenbire durdu. ''Buradan geçilmez,'' dedi. Başı deliğe yaklaştığı için dışarıda kalenin üstünde dolaşan jandarmanın duymasından korkuyor ve yavaş yavaş konuşuyordu. Sonra sesi taşların ve kendi elbiselerinin arasında boğulmaktaydı. Ben kalktım, o geri geri sürünerek geldi. Delik birdenbire darlaştı. Bir taş var, onu söktürmek lazım. Ondan sonrası yine ferah. O sıkıntılı yolu bir daha geçerek dükkana döndüm. Bahçeyi bir güzel dinledim. Ne ayak sesi ne de Arap öksürüğü duyuluyordu. Lambayı biraz açtım. Sandığın içinden bir keski ile bir çekiç alarak geri döndüm. Ondan sonra sıra ile deliğe girip çıkmaya başladık. Ses çıkarmamak için çekici hiç kullanmıyor, yalnız keski ile taşın etrafındaki harçları dökmeye, taşı oynatmaya çabalıyorduk. Bizi dışarı atacak olan deliğe yarım adım bile yoktu. Bir şu taş düşse diyordu. Gözüm karanlığa alıştığı için dışarısını seçebiliyordum. Karşımdaki öteki surun taşları vardı. Fakat bu surlar pek harap olduğu için aralarından seçmek kolaydı. Kasabadaki oğlanlar bile kuzularını alıp burada yayarlardı. Bu vakadan sonra hepsini tamir ettiler. Böylece her birimiz 3-4 kere girip çıktık. En son ben görmüştüm. Yarım saat kadar uğraştıktan sonra taş bir sürü sıva ile beraber önüme yuvarlanıverdi. Sevincimden deli gibi oldum. Arkada sesleri duyan arkadaşım da sabırsızlanıyordu. Ellerimle sımsıkı sarılarak taşı geri geri getirdim. Onu bir kenara iter itmez deliğe doğru atıldım. Fakat ben bu işle uğraşırken hiç dışarı doğru göz atmamıştım. Deliğe yaklaşınca ne bakayım? Şafak sökmüş bile. Başımı yavaşça uzattım ve 50 adım kadar ötedeki karede nöbetçi jandarmanın gölgesini gördüm. Tere gömülü vermiştim. Ağır ağır geri döndüm ve yazık, kaçamayız dedim. Arkadaşım evvela güldü ve deliğe kendisi girdi. Fakat biraz sonra o da geldi. Karşı karşıya durduk. Artık gözlerimiz birbirimizi seçiyordu. Bu akşam geçti. Başka bir akşam inşallah dedim. Fakat bu kadar yaklaştıktan, hatta serbestliğin içine böyle başını uzatıp baktıktan sonra insana geri dönmek pek zor geliyor. Arkadaş başını salladı. Başka akşamı falan yok. Bu akşam gideriz dedi. Artık bu akşam kalmadı. Bugün diye konuş. Peki, bugün gideriz. İlk önce ben de geri dönmeyi ister değildim. Fakat bunun lazım olduğunu ona anlatırken onu değil kendimi kandırdım. En sonunda sözlerime o kadar inanmış ve kendimi o kadar korkutmuştum ki ''Sen istersen git ben kalırım. Jandarma kurşunuyla geberecek halim yok.'' diye bağırdım. Hızla geriye dönüp dükkana doğru sürünmeye başladım. O arkamdan bağırdı. ''Ulen gitme. Jandarmanın gözünü avlar. Daha ortalık adam akıllı aydınlanmadan otların arasında sine sine gideriz.'' dedi. Fakat benim yüreğim kör olası bir korku, bir can korkusu ile öyle yaman atmaya başlamıştı ki üstüm başımı yırta yırta kendimi dükkana zor fırlattım ve taşı eski yerine kapatarak sabaha ve koğuşların açılmasını bekledim. O gün kuşluk vakti iş meydana çıktı. Gardiyanlar, jandarmalar dükkana doluverdiler. Ben yarı korkudan, yarı şaşkınlıktan aptala dönmüştüm. Taşı çektiler, delik meydana çıktı. Eğilip bakınca öbür baştaki delik bu sefer kocaman olarak görünüyordu. Yol bomboştu. Bir jandarma mavzerini uzatarak 2 sıka attı. Kurşunların karşı surlara vurulduklarını duyuldu. Hemen bütün dükkanları boşalttılar. Duvarlar muayene edildi. Bizim arkadaşın kaçtığı delik 2 yandan ördürüldü ve bir daha böyle dükkan açmak falan yasak edildi. Ben çok dayak yemedim. Kendim kaçmadığım için hapishane müdürü, karakol kumandanı, hatta müttehi umumi halimi acıdılar. Fakat keşke dayaktan öldürselerdi. Kır saçlı mahpus bir müddet sustu. Yarı kapalı gözleri bir hayali kovalıyor gibiydi. Başını bana çevirmeden küfrediyormuş gibi keskin keskin. Ah, ne enayilik ettim dedi. Ne enayilik ettim. Bir jandarma kurşunu 15 seneden daha mı kötü sanki? Bir korku yüzünden gençliğimi yok ettim. Halbuki o kim bilir şimdi nerelerdedir. Bir daha buralarda görünmedi. Herhalde uzak bir memlekette kendisini tanımayanlar arasında yerleşti, akıllı, uslu adam oldu. Belki çoluk çocuğa karışmıştır. İstesem ben de onunla beraber olabilirdim. Fakat bir dakikalık korku, o kahrolası korku. Çenesinin adaleleri gerilmişti. Hayatımda kendisini bu kadar istihkan eden, kendisine bu kadar kızan insan görmedim. Her gün üst üste yığılarak müthiş bir kin halini alan bu nefret dudaklarından çıkarak bir tükürük halinde kendi korkaklığının yüzüne fırlatılıyordu. Karşıda ameliler duvarı iyice alçaltmışlardı. İkimiz de ayağa kalkarak o tarafa yürüdük. Tam bu sırada gürültüyle birkaç taşın yuvarlandığı duyuldu. Ameliler geri fırladılar. Yanımdaki gülümsemeye çalışarak "O benim söylediğim boşluğa geldiler galiba. Duvarın tam orta yerindeki boşluğa. Ben o zamandan beri çok düşündüm ama bunun ne diye yapıldığını bulamadım. Kim bilir eski zamanlarda burada duvar içinde yollar, kapılar mı vardı?" dedi. Ameliler bu sefer taşların düştüğü deliğe yaklaşmışlar, içeri doğru bakıyorlardı. Birkaç taşı daha ellerini alıp bir kenara koyduktan sonra birdenbire yüzlerinde elle tutulabilecek bir dehşet ifadesiyle doğruldular. Etrafta bulunanlar ve bunların arkasında kır saçlı mahpusla ben o tarafa yürüdük. Artık bir metreye kadar inmiş olan duvara tırmanarak deliğe yaklaştık. Herkes halka olmuş, ses çıkarmadan aşağı bakıyordu. Bunları aralayarak biz de sokulduk ve gözlerimizi oraya çevirdik. Elime birisinin yapıştığını, sımsıkı tuttuğunu ve sinirli sinirli titrediğini hissettim. Orada binlerce seneden beri güneş görmemiş olan rutubetli taşların üstünde bembeyaz bir insan iskeleti uzanıyordu. Çoğu birbirinden ayrılmış olan kemiklerin ayak ucunda bir çift eski kundura, yanı başında meşin bir torba vardı. Başımı kaldırarak yanımdakine baktım. O hala elimi tutuyor ve sinirli sinirli sıkmakta devam ediyordu. Yüzü sapsarıydı ve bu yüzde henüz ölümden kurtulanlarda görülen şaşkın bir hayata sarılış vardı. Ayda 1. 1-5-1936. Pazarcı. Tekahüt olduktan sonra karısının memleketi olan Ege Denizi kıyılarındaki bu kasabada ufak bir dükkan açıp tuhafiyecilik yapmak istedi. Pek becerikliydi. Balkan Harbi'nde yaralandıktan sonra da bir kere istifa ederek askerlikten ayrılmış, Üsküdar'da Uncular Sokağı'nda ufak bir yağ ve sabun dükkanı açmıştı. O zaman 3 ayda işini o kadar ilerletti ki karşı sırada daha büyük bir mağaza tutarak oraya taşındı. Fakat seferberlik çıkınca işler karıştı, tekrar askere istediler. Bir hastalık bahane ederek gitmemenin imkanını bulmak üzereydi. Karısı tutturdu. İlle belli kılıçta zabot isterim. Ben yağcı karısı olayım diye sana varmadım dedi. O da sesini çıkarmadı. 10 sene Çanakkale'den Afyonkarahisar'a kadar birçok yerlerde cephe gerisi hizmetinde olsa bile epeyce yıprandı. Bu sefer tekayüt olduğu zaman saçları adam akıllı beyazlanmıştı. Elindeki birkaç yüz lira ile açtığı tuhafiyeci dükkanı ilk zamanlar oldukça iyi işliyor. Yani kendisini, karısını ve iki çocuğunu geçindiriyordu. Mahalle arasında ufak bir meydana bakan ve adı tuhafiyeci dükkan olmasına rağmen içinde kınadan gaz yağına, çorap ipliğinden defter ve kaleme kadar her şey bulunan bu basık yerin önü, akşamları topukları aşınmış takunyalı ve saçları 30 örgülü kızlarla, elinde bir gaz şişesiyle bekleyen ve birbirleriyle kavga eden yalın ayak oğlan çocuklarıyla dolardı. Yüzer paralık, beşer kuruşluk alışverişlerini ettikten sonra yollarda yarım saat eğlenerek evlerine giden bu çocukların akını bitince dükkanın önüne iskemlesini atar, çeşmeden dönen ve testiyi taktıkları kollarının mükamil tarafına 45 derecelik bir zaviye ile meyleden biraz daha büyük çocukları ve caviye akşam namazına giden ihtiyarları seyrederdi. Bu mahallede oturan bir iki memur geçerken onunla birkaç laf atarlar ve o dükkanını kapayarak bunların en sonuncusuyla beraber evine yollanırdı. Fakat çocukları yavaş yavaş büyümeye başlamışlardı. Ve basık tavanlı dükkanın kazancı onları biraz güç geçindiriyordu. Mesela 2 seneden beri kendi sırtına bir elbise yaptıramamış, yüzbaşılılığından kalma üniformalarını bozdurarak giymişti. Gene bozdurarak ilk mektebin son sınıfına giden oğluna palto yaptırdığı kurşuni pelerinini, bir zamanlar ağarmamış saçlarının altında ve dik omuzlarında dalgalanır gibi kırılan bu şimdi hava dökülmüş kumaşı, sıska oğlunun sırtında gördükçe gözleri yaşarır gibi oluyordu. Balkan Harbi'nden sonra ticarete atılan o eski ve becerikli adam bu değilmiş gibi, vaziyeti bozuldukça çekingen ve şaşkın bir hal alıyordu. Nihayet kirayı da veremeyerek dükkanı kapattı. İçindekileri eve taşıdı. Sonra iki gaz sandığı alarak pazarcılığa başladı. Kasabaya birer saat uzaklıkta iki ufak kasabacık daha vardı. Birinde salı, birinde perşembe günleri pazar kurulurdu. Kendi kasabalarının pazarı da cumartesiydi. Haftanın bu üç gününde dükkandan kalan ufak tefek mallara şube reisliği yaptığı zamanlar yanında yazıcı olarak bulmuş olan ve buranın büyükçe tacarlarından sayılan bir gençten veresiye aldığı şeyleri de katarak bir köşede ufak bir sergi açıyor, heybelerini bir kenara bırakan ve çekişe çekişe pazarlık eden köylü kadınlara hafif ve hala tatlı sesiyle beğendirmeye çalışarak makarna, sakız, düğme, gelin teli satıyordu. Öbür kasabalara gitmek için yalnız o günlere mahsus olan kiraladığı bir eşeğe içerisine bütün o çorap kutularını, iplik çilelerini, kına torbalarını doldurduğu iki gaz sandığını yükler, güneş doğmadan yola çıkarak erkenden pazarı olan kasabaya varırdı. Orada kendisine pek hürmet eden bir helvacıdan genişçe bir kapı kanadı alarak kaldırıma yatırır, kapının dışarıda boşta kalan kısmını taşlarla besler, sonra onun üzerine çeşit çeşit kutuları açardı. Kışın yağmur bastırıp bunları yarı ıslak toplayarak bir dükkana sığındığı, yazın göğsü bağrı açık, ak saçları ter içinde, yanı başında bir kağıtta duran kirazlardan ağzına birkaç tane atıp serinlemeye çalıştığı olurdu. Akşama doğru köylüler aksatayı bitirip eşeklerini öne katarak yola düzüldükleri ve güneş fersiz ve eğri ışıklarıyla gözleri kamaştırır olduğu zaman o yarı kapalı gözlerle en tatlı meşguliyetini hatıralarıyla oynamaya başlardı. O zaman ta mektep sıralarından, harbiyenin arka duvarlarından atlayıp kaçarak Beyoğlu'nda çapkınlık etmekten başlayan ve Anadolu ve Rumeli'nin küçüklü büyüklü birçok şehirlerinde, köylerinde dopdolu geçirilen bir hayat, gözlerinin önünde inanılmayacak kadar canlı bir resmi geçit yapardı. Halinden şikayetçi olan ve bulunduğu vaziyete asla alışamayan bütün insanlarda olduğu gibi onun da muhayyilesi, kendisini bile şaşırtan bir mükemmellikle işliyordu. Kafasının içinde kah Arnavutluk'ta sert bir kayanın üzerindeki kaleden bulanık vadinin görünüşü, kah yavaşça nişanlanıp sonra dedikodu yüzünden ayrıldığı ve bu yüzden uzun zaman içkiye vurduğu tüfekçi ustasının kızı, kah İstanbul'un o zamanki levanterlere mahsus eğlence yerlerinden birinde Rum kızları ve kendisi gibi izinli arkadaşlarla geçirdiği bir alem, kah bir azgın Yağız at, bir muharebe meydanı, hülasa 50 senelik ömrünün her safhasından bazen pek ehemmiyetsiz, bazen hayatının gidişini değiştirmiş bir parça diriliyor, hem de dün olmuş gibi canlı, huzur içinde ve tesirli olarak yeniden yaşıyordu. Eşeğini önüne katıp alışverişin bıraktığı 15-20 lirayı cebine atarak sarf ve büyük bir tabiatın bütün güzelliğini toplayan yollardan kendi kasabasına dönerken bile bu hatıralardan ayrılmazdı. O kadar bugünden uzak, o kadar eski hayatının içinde yaşıyordu. Yanı başında onunla beraber eşeklerini önlerine katan ve harıl harıl alışveriş lafı eden Alanyalılar, önünde yırtık pabuçlarını sürüye sürüye giden ve toplayabildikleri sadakaları torbalarına doldurup sırtlarına vuran profesyonel dilenciler, daha birçok köylüler, nane yağcılar, bir yaylı araba ile geçen manifaturacılar, ortalığı toza bulayan bir otomobille yoldakileri iki yana fırlatan zeytinyağı fabrikatörleri ona tanımadığı, yeryüzünde bulunduğu bile bilmediği bir memleketin adımları gibi yabancı, uzak, siz içinde görünüyorlardı. Bir gün bir vaka onu bugünden alarak eski hayatının ta ortasına, bütün romantikliği ve acayipliğiyle muhayyilesinin dünyasına götürdü. Böylece hayatının son ve güzel hadisesini yaşadı. Fakat bu aynı zamanda onun her şeyinin sonu oldu. Gene böyle grup halinde pazardan dönerlerken dar bir boğazda fundalıkların arasından üç silahlı göründü. Etrafındakilerin şiddetli korku nöbetleri geçirdiklerinin, telaşla kaçacak yer aradıklarının farkına bile varmayan eski zabit, "Soyunun!" diye bağıran boğukça bir sesle kendine geldi. Derhal eli ceketinin iç cebine gitti. Pazardaki alışverişin bıraktığı 22 lira buradaydı ve bu bütün sermayesinin yarısından fazlasıydı. Birkaç haftadan beri ağızlarda karı meselesi yüzünden dağa çıkan ve birkaç köy basan bir eşkıyanın lafı dolaşıyordu. Fakat bu sıkı zamanlarda onun böyle yol kesecek kadar ileri gideceği, her şeyden kuşkulanan aksekili aktarların bile aklına gelmemişti. Üzerlerine dikilen silahların karşısında herkes süratle soyunuyor ve çeşit çeşit elbiseli adamların yerinde beyaz çamaşırlı ve titreşen şekiller kalıyordu. Eşkıyalardan biri uzakta ve silahı elinde bekledi. Öteki ikisi yolcuların yanına gelerek yerdeki elbiseleri karıştırdılar. Bütün paraları ve saatleri aldıktan sonra ve elbiselerden de kendilerine üç takım seçtikten sonra bir köşeye birikmiş bekleyen pazarcıların yanına giderek ağızlarının içini, avuçlarını muayene ettiler ve parmaklarından gümüş yüzükleri söküp aldılar. Akşamın alacakaranlığında ağaçların yukarıdan doğru gelen uğultusuyla derenin aşağıdan gelen şarıltısı arasında bu beyazlar yığını ve onların arasında çamaşırlarından daha beyaz kalmış kolları ve seyrek beyaz saçlarıyla eski zabit hiç de gülünç olmayan bir manzaraydı. Dudaklarının kenarı acı acı bükülmüştü. Kah eşkıyaların karıştırdıkları gaz sandıklarının altında öteye beriye dönen eşeğe, kah gözleri patlayacakmış gibi dışarı fırlayan Alanyalı manifaturacıya bakıyordu. Eşkıyalar işlerini bitirdikten sonra bunlara üstlerini giymelerini söylediler. Ondan sonra silahlarını doğrultarak ''Hadi bakalım marş!'' diye bağırdılar. Herkes ağır ağır ve adeta ayakları gitmek istemeyerek yürüyordu. Geride durup bekleyen eşkıyanın çete başının önünden geçerken hepsi korkudan önlerine bakıyorlardı. Kafilenin en sonunda giden eski zabit başını kaldırarak orada yarı adam boyu yüksekliğinde bir taşın üstünde silahına dayanmış duran adama uzun uzun baktı. Merakla baktı ve sonra gözlerini ileri çevirerek yürümeye başladı. Fakat eşkıya birdenbire bulunduğu taştan atlayıp onu kolundan yakaladı, kendine çevirerek gitgide koyulaşan akşamın içinde hayretle baştan aşağı süzüldü. Sonra elleri yanına çekilmiş, gözleri hüzün içinde ''Beni tanımadın mı bey?'' dedi. O baktı. Bu zayıf, sinirli, kırmızımtırak gözlü yüze dikkatle baktı, sonra omuzundan tutarak yavaş sesle ''Tanıdım. Sen şey değil misin?'' dedi ve onun ismini söyledi. Bu karşısındaki kendisi bir zamanlar Çanakkale'de divanı harp azası iken askerden kaçan, sonra bir gece yarısı kapıya gelip ''Aman bey, beni kurşuna dizdirme, ben teslim olacağım.'' diye yalvaran bu taraflı bir neferdi. O zaman divanı harpte onu kurtarmış, sonra da bir ay kadar yanına emirber almıştı. Namuslu bir çocuk olduğu halde çok sinirli ve ataktı. Ufak bir laf için arkadaşlarıyla boğaz boğaza girerdi. Bu yüzden yanında fazla alıkoyamayarak karargaha göndermiş ve o zamandan beri bir daha adını bile duymamıştı. Öteki hemen arkadaşlarını çağırarak eski zabiti onlara tanıttı, elini öptürdü. Aldıkları parasını geriye verdikten sonra onun birkaç misli daha para verdiler. Eski neferin, ''Vah beyim, siz bu hallere mi geldiniz?'' derken gözleri yaşarıyor gibiydi. Kendisinden bahsederken, ''Ne yapalım bey? Bir namus meselesi yüzünden başımıza bu işler geldi. Eh, açta durulmuyor. Allah taksiratımızı affetsin.'' dedi. Zabiti en çok sarsan şey eski neferinin tavırlarıydı. Hiçbir zaman kendisine karşı eski muamelesini değiştirmiyor, elleri yanında adeta bir iş buyurmasını bekliyordu. Öteki iki kişi de biraz geride ve elleri göbeklerinde bekliyorlardı. Biraz daha konuştuktan sonra, ''Hadi bey, geç kaldım. Bizi gönülden çıkarma, duanı bekleriz.'' diyerek onu gönderdiler. Eski zabit ormanın yukarısından gelen uğultu ile derenin aşağıdan gelen şarıltısı arasında gözleri karşı yerden doğru çıkan ayın ilk ışıklarında ağır ağır yürüyordu. İçerisi bu dereden çok daha büyük bir takım nehirlerle dolup boşalıyor, kah gülüyor, kah gözleri yaşarıyordu. Fakat kasabaya gelenler hemen meseleyi karakola haber vermişlerdi. İçlerinden biri bunun geriye kalıp eşkıyalarla uzun boylu görüştüğünü de saklanıp seyretmiş ve jandarmalara bildirmişti. Şehre girerken yakalayıp ifadesini almaya götürdüler. Üzeri arandığı zaman çıkan paralar ve biraz perişan gözleri şüpheleri büsbütün artırdı. Eşkıyalarla sözlü olduğu, onlara habercilik ettiği iddiasıyla tevkif edildi. Tahkikat ilerleyince meselenin meydana çıkacağı muhakkaktı. Fakat buna vakit kalmadan o, tevkifinin 20. günü, ömrünün o belki en geniş gününü kovalayan bu dar günlere tahammül edemeyerek hapishanede öldü. Varlık 1-7-1935 Apartman. Sivri damın üzerinde keskin bir koku dağıtan yaş tahtalara keseri vuruyor, bir taraftan da batıya doğru inmeye başlayan güneşi gözlüyordu. Ağustos'un sonuna yaklaştıkları için mal sahibi çatının çabuk örtülmesini istemişti. Yağmurlar başlar diye korkuyordu. Bunun için 8 kişi 2 gündür hep çatıda uğraşıyorlardı. Öğleyin şöyle 10 dakika dinlenip biraz ekmekle yarım karpuz yemiş, hemen işe başlamıştı. Böyle yüksekte, apartman 5 katlıydı ve yarı yatmış, yarı ayakta durarak yaş tahtalara abanmak ve mütemadiyen başının üst tarafında kesel sallamak insana sersemlik, hatta baş dönmesine benzer bir şey veriyordu. Bir akşam olsa, bir eve gitse, bir arka üstü yatsa ve karısı ile küçük kızına şöyle göğsünde kabarta kabarta bir bağırıp çağırsa. Mal sahibi karşı apartmanda oturuyordu. Orası da kendi malıydı. Onun için burada bağırmak değil, hızlı bile konuşamıyorlardı. Herif bazen pencereyi açıp göbeğini kenara dayayarak saatlerce baktığı ve ara sıra "Orasını iyi kapat!" yahut "Lakırdıyı bırakalım!" diye emirler verdiği için işçilere o olmadığı zaman da devam eden bir çekingenlik gelmişti. Sessiz sessiz çalışıyorlardı. Birdenbire irkildi. Etrafına bakınırken ilerideki sokak başında küçük bir küfecinin iki kat olmuş geldiğini gördü. İçi safrası kabarmış gibi allak bullak olmuştu. Eliyle yarı çivilenmiş tahtalardan birine yapışmıştı. Aşağıya doğru dikkatle bakmaya başladı. Küfeye yükletilen eşyanın altında ayakları sokağın bozuk taşlarına yapışıkmış gibi adımlar atarak ilerlemeye çalışan küçük hamal kendi oğluydu. Bir gün iş bulup 10 gün bulamadığı sıralarda onu zaten sebebini anlamadan iş olsun diye gönderdiği mektepten almış, bir daha göndermemişti. Bir karısı ve bu oğlundan başka 2 de kız çocuğu vardı. Ayın en çok 10 gününde aldığı en çok 60'ar kuruş da bunları doyuramıyordu. Küçük oğlan ufaktan çalışmaya başlamalıydı. Ucuzca bir eski küfe aldıktan sonra onu pazarlara gönderdi ve çocuk gününe göre 20-25 kuruşa kadar kazanıp getirmeye başladı. Büyüdükçe belki 5-10 kuruş daha fazla da çıkarabilirdi. Fakat bu sefer fena yüklemişlerdi. Alnına güneş vurdukça terlerin parıldadığını o buradan görebiliyordu. Çocuğun yanında giden uşak kılıklı bir adam ara sıra ona durup bir şeyler söylüyor. Galiba "Yürüsene be!" filan diyordu. Yaklaştıkları zaman küfenin içinde neler olduğunu da seçmeye başladı. Bir sürü şişelerin arasında irili ufaklı konserve kutuları vardı. Renkli kağıt kuşaklara sarılmış teneke kutular. Ve sonra şişeler, kısa, tıknaz, fıçı biçiminde, huni biçiminde, dar boğazlı, şiş gerdanlı ve içinde beyaz, yeşil, vişne rengi ve kan rengi sular bulunan birçok şişeler. Çocuk bu ağır yüklerin altında yıkılacak gibi yürüyordu. Çocuğun yanında yürüyen adamı tanıdı. Apartman sahibinin uşağıydı. Herhalde bu akşam karşıda ziyafet olacaktı. Bu içkiler, bu çeşit çeşit balık ve konserve kutuları bunu gösteriyordu. Küfeci ve uşak karşı apartmanın kapısına geldiler. Çocuk ufacık elleriyle duvara tutunarak bir ayağını merdivene attı. Babası yukarıdan bu ayağın pazılarının nasıl titreye titreye gerildiğini gördü. Fakat çocuk öteki ayağını bir türlü kaldıramıyordu. Yük herhalde çok ağır olacaktı. Uşak canı sıkılmış bir tavırla ve eli arkada seyrediyordu. Çocuk bir hamle daha yaparak o basamağı ve aynı güçlükle öteki 3 basamağı çıktı. Kapıdan içeri girdi. Babası yukarıda adeta nefes bile almayarak bekliyordu. Ustabaşı damın öbür ucundan "Hey, durma!" diye bağırıyordu. Silkelenerek keseri başının üzerinden tahtalara vurmaya başladı. Fakat aklı hep arkada, karşı apartmandaydı. Ara sıra gene durarak dinliyor, fakat kalbinin gümbürtüsünden başka bir şey duymuyordu. Biraz sonra kesel seslerinin arasında kulağına şangırtıya benzeyen bir ses geldi. Durdu, geriye ve aşağıya doğru eğilerek dinlemeye başladı. Karşı apartmanın içinde kalın bir ses bağırıyordu. Fakat söylenen sözleri anlamak mümkün değildi. Ara sıra ince bir vızıldanma kulağına gelir gibi oluyordu. Biraz sonra sesler kapıya yaklaştı. Yukarıdaki adam büsbütün eğilerek bakmaya başladı. Kapıdan önce oğlu çıktı. Hışkıra hışkıra ağlıyor ve bir eliyle küfesini ipinden tutup sürüklüyor. Öteki eliyle de sağ dizini ovuşturuyordu. Bu ayağı kan içindeydi. Arkasından uşak göründü. Çok kızgındı. "Hadi bakalım, çek arabanı!" diye çocuğa bağırdı. Çocuk büsbütün ağlamaya başladı. Bu arada anlaşılmaz bir şeyler söylüyordu. Öteki hızla bağırdı. "Defol ulan! Senin yüzünden ben de laf işittim. Taşıyamayacaktın da ne diye yükledin?" Çocuk yine bir şeyler mırıldandı. Uşak, "Pamuk yükletecek değildik ya!" dedi.